Victoria'da bugün COVID-19 bağlantılı 44 ölüm vakası bildirildi. Ancak sadece 22'sinin son 24 saatte öldüğü açıklandı. Koronavirüs sayesinde Avustralya'da karbon emisyonu oranı 2000'lerin öncesine geriledi. Türkiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı koronavirüs tedbirleri gölgesinde kutlandı. Victoria'da bugün yeni vaka sayısı yeniden 100'ün altına düştü. Buna göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 73 olarak gerçekleşti. COVID-19 bağlantılı ölüm sayısının ise 44 olduğu açıklandı. Bu tek bir günde açıklanan bugüne kadarki en yüksek rakam. Ancak bugün açıklanan 44 ölüm vakasından 22'sinin aslında geçen perşembeden önce vefat ettiği bildirildi. Sağlık yetkililerinin gereken bilgiyi yaşlı bakım merkezlerinden zamanında alamamaları nedeniyle verilere geçiremedikleri açıklandı. Victoria Sağlık Departmanı tarafından bu sabah Twitter'da bir açıklama yapıldı ve bugünün toplam ölüm sayısı 27 Ağustos'a kadar geçen haftalarda ölen ve yaşlı bakım merkezleri tarafından ancak dün bildirilen 22 kişiyi içermektedir denildi. COVID-19 salgınının yarattığı çevresel koşullar, Avustralya'nın karbon emisyonu seviyesinin 2000 yılı öncesinde olduğu seviyelere düşmesine yardımcı oldu. Ülkenin 3 ayda bir yapılan sera gazı ölçümleri raporuna göre ilk veriler karbon emisyonunun Haziran ayına kadar 518 milyon tona kadar düştüğünü gösteriyor. Bu Avustralya'da 1998'den bu yana görülen en düşük seviye. Ancak bu verinin daha sonra yayınlanacak olan nihai raporda teyit edilmesi gerekecek. Enerji ve aynı zamanda karbon emisyonunun düşürülmesinden sorumlu Bakan Angus Taylor, hayatı durma noktasına getiren kısıtlamalar ve seyahat özgürlüğü üzerindeki engellemelerin emisyonları önemli ölçüde azalttığını söyledi. Morrison hükümetinin parlamento yeniden başladığında yaşlı bakımı sektörünün salgın sırasında düştüğü durum nedeniyle muhalefet partileri tarafından yeniden mercek altına alınması bekleniyor. Victoria'da pazar günü COVID-19 nedeniyle 11 ölüm daha bildirildi. Bunlardan 9'u yaşlı bakım evleriyle ilişkiliydi. Bugün eklenen yeni ölümlerle birlikte yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşen toplam ölüm sayısı 400'ü aştı. Victoria Eyalet Hükümeti ve Federal Hükümet, eyaletin salgını ele alış biçimi nedeniyle anlaşmazlıklar yaşıyor. Başbakan Daniel Andrews, aktif vaka sayısında yaşanan düşüşe rağmen eyalette COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunu konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylüyor. Andrews, kısıtlamaların işe yaradığını belirtiyor. Ancak Melbourne'da 4. aşama kısıtlamalarının bitmesine 2 hafta kala 13 Eylül'den sonrasında bir plan yapmak için vaka sayılarının hala çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.
This is a clear strategy. There are literally thousands and thousands and thousands of people working every hour of every day to deliver this strategy.
13 Eylül sonrasında neler olacağına dair bir plan açıklamak için önce emin olmaları gerektiğini söyleyen Andrews, birkaç haftalığına mutlu olup sonra yeniden değiştirilecek bir plan olmaması gerektiğini ifade ediyor. Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in de salgının ikinci dalgasına ele alış biçimi nedeniyle Victoria Başbakanı Daniel Andrews'a eleştirilerini sürdürmesi bekleniyor. Hazine Bakanı, eyaletin umuda ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Victorians need to hear more about the road out than about a longer road in. It's only 2 weeks to go to the end of stage 4 restrictions and Victorian businesses and families.
Victorialıların önlerinde uzun bir yol olduğundan daha fazlasını duymaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Hazine Bakanı, çocukların ne zaman okula döneceğini, ailelerin iş yerlerinin ne zaman açılacağını bilmeleri gerektiğini söylüyor. Sydney merkezinde COVID-19 salgınının yayılma riski sürerken bir otobüs güzergahının üzerinde yer alan popüler bir fitness salonu ve bir pub yeni endişe kaynağı oldu. Aynı otobüsü kullananlar arasında iki COVID-19 vakasına rastlanması üzerine bu otobüse binenlerin kendilerini izole etmeleri istendi. 20 Ağustos günü Avustralya Meydanı'nın karşısındaki Pitt Caddesi'nden saat 18'de ayrılan ve son durağına 18.40'da ulaşan X39 numaralı otobüsteki yolcular yakın temaslı olarak kabul ediliyor. Bu yolcuların tümünün 3 Eylül'e kadar kendilerini izole etmesi ve test yaptırması isteniyor. New South Wales Sağlık Departmanı'ndan Dr. Jeremy McCanty herkesi dikkatli olmaya çağırıyor.
If you're unwell, stay in, get tested and isolate, wash your hands regularly, take hand sanitizer with you when you go out.
Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın, test yaptırın, izole olun ve ellerinizi düzenli olarak yıkayın diyen sağlık yetkilisi, dışarı çıkarken yanınıza dezenfektan alın, kendinizle diğer insanlar arasında en az 1,5 metre mesafeyi koruyun diye devam ediyor. Doktor, fiziksel olarak uzaklaşılamayacak durumlarda maske takmayı da öneriyor. Yeni Zelanda'da toplu taşımada maske takmak zorunlu hale getirildi. Toplu taşıma araçlarında makul bir mazereti olmadığı halde maske takmadığı görülenlere $300 para cezası kesilecek. Bugünden itibaren Yeni Zelanda'da 12 yaş ve üstü herkesin toplu taşıma ve uçaklarda eşarp veya bandana gibi bir maske takması gerekecek. Yeni Zelanda'da dün itibariyle 117'si toplum içi bulaşma olmak üzere toplam 136 aktif vaka bulunuyor. Bu yayılmanın ana kaynağının bir otobüs yolculuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, toplu taşıma araçlarının ötesinde zorunlu maske takılması seçeneğinin de gerekirse yürürlüğe konabileceğini söyledi.
A bus ride was the source of cases in this cluster and is one of the few settings where people are in close proximity for a sustained period of time with people they do not know.
Auckland'lılardan maske takmaları konusunda ricada bulunan başbakan, evden dışarı çıkıldığında, markete alışverişe giderken maske takılması çağrısında bulundu. Toplu taşıma dışında maskenin neden zorunlu hale getirilmediği sorusunu ise ileride zorunlu olacağı seçeneğini dışarıda bırakmıyorum diyerek cevapladı. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, açıklanması 6 Ekim'e ertelenen bütçenin halkı iş hayatına döndürecek şekilde olacağı sözünü verdi. Hükümete ülkeye girdiği ekonomik durgunluktan çıkarmak üzere özellikle vergi sisteminde değişiklikler yapması çağrıları yapılıyor. Ancak Frydenberg, hükümetin bir gelir vergisi kademesinin kaldırılması gibi zaten önemli reformlar yaptığını söylüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, hükümet karşıtı gösterilerin yer aldığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği Oregon eyaletinin Portland kentiyle ilgili sosyal medyadan mesajlar paylaştı. Trump mesajlarından birinde bölgeye federal güvenlik gücü istemeyen kentin belediye başkanı Demokrat Ted Wheeler için sersem nitelemesinde bulundu ve Portland halkının güvenliğinin olmamasına daha fazla katlanamayacağını belirtti. Polisin Minneapolis'te George Floyd'u öldürmesinden bu yana 3 aydan fazladır Portland'da her gece protestolar düzenleniyor. Mayıs sonundan bu yana yüzlerce gösterici tutuklanmış durumda. Belarus'ta devlet başkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığı tartışmalı seçimlerin ardından yoğun polis önlemlerine rağmen on binlerce protestocu yeniden sokaklara çıkarak Lukashenko karşıtı gösterilere katıldı. Gösteriler 4. haftasına giriyor. Belarus İçişleri Bakanlığı pazar günü en az 140 eylemcinin daha gözaltına alındığını açıkladı. 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimini 1994'ten bu yana ülkeyi yöneten Lukashenko'nun oyların %80'ini alarak kazandığı açıklanmıştı. Ancak muhalefet sonucu kabul etmiyor. Lukashenko ise seçimde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddediyor ve görevi bırakmayacağını söylüyor. Sırada Türkiye haberlerimiz var. 30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Taarruz'un 98. yılında koronavirüs önlemleri gölgesinde kutlandı. Türkiye'de geleneksel hale gelen akşam fener alaylarına izin verilmedi. Bazı ilçelerde fener alayı düzenlemek için bir araya toplanan vatandaşlara polis müdahalede bulundu. Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar da katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de törende yerlerini aldı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj dilini boyun eğmeyecek. Uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir ifadesine yer verdi. Bu sırada Anıtkabir'e sınırlı sayıda ziyaretçi alındı. Anıtkabir'de çelenk töreni sonrası Erdoğan lehine slogan atıldı. Etkinlikler çerçevesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel videolu bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda "Güzel Cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve demokrasiyle taçlandıracağız" düşüncesini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra katıldığı harp okulları diploma töreninde yine Yunanistan'la Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. "Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz" diyen Erdoğan, "Yunanistan ve Fransız halkı kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri biliyor mu?" sorusunu sordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma isteğine ilişkin "Ege'de 12 mile çıkaramazlar. Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir. Bu savaş nedenidir" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşurken Oruç Reis bölgede 90 gün daha çalışmaya devam edecek ifadesini kullandı. Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkaracağı açıklamasına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Çavuşoğlu ile aynı tepkiyi verdi ve bunu savaş sebebi olarak değerlendirdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geçen çarşamba günü Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada ülkesinin batısında yer alan İyonya denizindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını açıklamıştı. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni imzalamayan Türkiye, 1995'te mecliste alınan kararla Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni olarak kabul edeceğini açıklamıştı. Yunan parlamentosu da 1 Haziran 1995 tarihinde kendi stratejisine uygun bir zamanda Ege'de kara sularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu ilan etmişti. Bu arada Sabah gazetesinin haberine göre Yunan ordusu Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıkta yer alan ve silahlandırılması yasak olan Meis adasına asker konuşlandırdı. Bu haberlere Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Meis adasına asker sevkiyatı yaptığı yönündeki haberlere ilişkin, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" açıklamasını yaptı. Bu arada Papa Francis de Doğu Akdeniz bölgesinde yükselen gerilimi yatıştırmak için yapıcı diyalog ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu. Deniz sınırları ve gaz sondajı hakları konusunda anlaşmazlık yaşayan Yunanistan ve Türkiye üzerine konuşan Papa Francis, bölgesel barış ve istikrarın risk altında olduğunu söyledi. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğrayarak yaralandı. Kadıköy'de 5 kişinin "vatan haini" diyerek saldırdığı Atay hastaneye kaldırıldı ve kaburgasında kırık olduğu açıklandı. Milletvekili Atay son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma uzman çavuş Aykut Varinyeli'nin cesedinin bulunmasıyla birlikte selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken 5 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kanal İstanbul anketi sonuçlandı. Ankete 606 binden fazla kişi katıldı. %64 Kanal İstanbul'a karşı çıkarken %34 destek verdi, %1,7 ise fark etmez dedi. İBB web sitesi üzerinden cevaplanan ankette katılanlara Kanal İstanbul'la ilgili 6 soru sorulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 42 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1482 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. 30 Ağustos koronavirüs verileriyle birlikte Türkiye'de toplam ölüm sayısı 6326'ya yükseldi, vaka sayısı ise 268.550'ye yaklaştı. Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda Türkiye dünyada vaka sayısında 18. gerçekleşen ölüm sayısında ise 22. sırada bulunuyor. Bu arada Türk Hava Yolları'nın eski genel müdürü Temel Kotil'in COVID-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü olarak görev yapan Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medyada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edilirken herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmadığı bildirildi. 19 yaş altı genç kız voleybol milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Belarus'u 3-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başaran Ay Yıldızlılar finalde Sırbistan'ı 3-2 ile geçerek altın madalyanın sahibi oldu. 31 Ağustos itibariyle döviz kuru ise şöyle. 1 Avustralya doları 5 lira 39 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verilerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 15, Perth'te yağmurlu 21, Adelaide'de bulutlu 15, Melbourne'da kapalı 13, Hobart'ta ara sıra yağışlı 11, Sydney'de genellikle güneşli 20, Brisbane'de güneşli 27 ve Darwin'de ise yine güneşli 34 derece olacak. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın devamında Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.